Ayrım 3. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 23. Jim Rawlings o gece saat 9'dan 10'a kadar olan süreyi kiraladı. Başka bir arabanın içinde Fontenoy apartmanının karşı kaldırımında geçirdi. Üzerinde kusursuz dikilmiş bir smokin vardı. Yine kimsenin dikkatini çekmiyordu. Gözleri apartmanın üst katlarında yanan ve sönen ışıkları izliyordu. Kendi hedefi olan daire karanlıktı tabii. Onun üstündeki ve altındaki dairelerde ışık yanması Rowling'i memnun ediyordu. Pencere önünden gelip geçen gölgelere bakılırsa her iki dairede de yılbaşı partileri vardı. Saat 10 olduğunda arabasını iki blok ileride bir yan sokağa park edip apartmanın kapısına doğru yürüdü. Girip çıkan çok insan olduğundan kapıları kapalı tutmakla birlikte kilitlememişlerdi. Lobiye girer girmez sol tarafta kapıcının yeri vardı. Tam Billy Rice'ın tarif ettiği gibi. Gece nöbetini tutan kapıcı Japon malı küçük televizyonunu seyrediyordu. Kalkıp kapıya yürüdü. Konuşmaya hazırlanıyormuş gibi bir havaya girdi. Rawlings'in elinde üzerine kırmızı kurdele bağlanmış bir şişe şampanya vardı. Çakır keyifmiş gibi şişeyi hafifçe havada sallayıp selam verdi. ''İyi akşamlar'' dedi kapıcıya, sonra da ''Ha, yeni yılın da kutlu olsun'' diye ekledi. Belki de yaşlı kapıcının niyeti kimlik sormak, konuğun nereye gittiğini öğrenmeye çalışmakta ama vazgeçti. Apartmanda en az 6 parti vardı şu sıra. Bunların yarısına da gelen giden belli değildi. Her saatte uğrayıp ayrılıyordu konuklar. Kendisi kim oluyordu konuk listesini kontrol edecek? Sağ olun efendim, size de mutlu yeni yıllar efendim diye seslendi. Ama smokinli adam koridor boyunca uzaklaşmıştı bile. Kapıcı tekrar seyretmekte olduğu filme döndü. Rawlings ilk kata merdivenlerden çıktı. Oradan asansöre binip 8. kata vardı. Onu 5 geçe aradığı dairenin kapısı dışındaydı. Billy'nin raporunda belirtildiği gibi düğme falan yoktu. Kilit de Chubb markaydı. Onun 30 santim kadar yukarısında her gün kullanılmak üzere konulmuş bir de yalek kilidi vardı. Çap 5 levyeli bir kilitti ama usta biri için sorun değildi bu. Yalnızca ilk 2,5 levyeyi anlamak yeterliydi. Öteki 2,5 da bunun tıpkısı, yalnız tersi oluyordu. Simetrikli kilit, ev sahibinin anahtarı iç taraftan sokulduğunda da kolayca kullanabilsin diye böyle yapılıyordu bunlar. Rawlings 16 yaşında okulu bıraktıktan sonra 10 yıl boyunca amcası Albert'in çilingir dükkanında çalışmıştı. İhtiyar amcanın mesleği de kendine göre iyi paravandı. Aynı zamanda genç ve hevesli Rawlings'e piyasada bilinen her kilidi tanıma olanağı vermişti. Buna küçük boy kasalar da dahildi. 10 yılda edinilen sınırsız deneyim ve Albert amcanın da rehberliğiyle Rawlings artık her tür kilidin hakkından gelebilecek düzeye ulaşmıştı. Pantolon cebinden 12 maymuncuğun takılı olduğu bir halka çıkardı. Bunların hepsini kendi atölyesinde yapmıştı. Üçünü seçip denedi. Ondan sonra halkadaki 6. anahtarı eline aldı. Onu kilide sokup kilidin içindeki baskı yapan noktaları yoklamaya başladı. Bundan sonra üst cebinden birkaç yassı çelik törpü çıkardı. Maymuncuğun nispeten yumuşak olan madeni üzerinde çalışmaya koyuldu. 10 dakika sonra ilk 2,5 levyeyi elde etmişti. Ona gerekli olan şema da buydu. 15 dakika sonraysa aynı şemanın tersini de çözmüş bulunuyordu. Hazırladığı maymuncuğu çap kilide soktu, yavaşça döndürdü. Çok dikkatli davranıyordu. Kilit döndü. Rawlings 60 saniye bekledi. Billy'nin tutkaldan alarm tamponu düğmeyi tutmamıştır diye. Zil falan çaldığı yoktu. Soluğunu yavaşça verdi. İnce bir çubuğu yale kilide soktu. O işte 60 saniye sürdü ve sonunda kapı açıldı. İçerisi karanlıktı ama apartmanın holünden vuran ışık iç holün silüetini göstermeye yetiyordu. Yaklaşık 3 metreye yakın boyutları olan kare şeklindeki holün yerleri halı kaplıydı. Halının altında bir yerde basınca işaret verecek bir taban, bir tür alarm paspası olduğunu tahmin etti. Kapıya fazla yakın olamazdı. O zaman kapıyı açarken ev sahibi de basardı ona. Hole adımını atarken duvara yakın yere basmaya özen gösterdi. Kapıyı arkasından kapadı ve holün ışığını yaktı. Sol tarafında yarı açık kapı vardı. İçerisinin tuvalet olduğu gözüküyordu. Sağında bir kapı daha. Burası besbelli mantoların asıldığı dolaptı ve alarm sistemi de oradan kontrol edilmekteydi. Oraya ilişmeyecekti. Eğilip halının ucunu yavaşça kaldırdı. Alarm paspasını buldu. Holün tam orta yerindeydi. Halıyı tekrar indirdi, basınç alanının çevresinden dolaşıp tam karşısına gelen kapıyı açtı. Billy'nin dediği gibi salona açılan kapıydı orası. Orada birkaç dakika durdu, ışık düğmelerini kontrol etti, hangisinin salonu aydınlattığını tahmin edip bastı. Bu bir rizikoydu gerçi ama sokaktan 8 kat yüksekteydi ne de olsa. Ev sahipleri ta Yorkshire'daydı. Kendisinin de kalem fenerlerle tuzak dolu bir salonda keşfe çıkmaya vakti yoktu. Dikdörtgen bir odaydı burası. 7 metreye 5,5 metre kadardı. Yerler halı kaplı, eşyalar çok lükstü. Tam karşıya manzarayı alan pencereler geliyordu. Sağ duvarda şöbine, köşede herhalde ev sahiplerinin büyük yatak odasına açılan kapı. Sol duvarda da 2 kapı daha vardı. Birisi konuk yatak odalarına giden koridora açılıyordu. Öteki kapalıydı. Belki yemek odasına ve mutfağa gidiyordu. 10 dakika kadar hareketsiz durup duvarları ve tavanı dikkatle gözden geçirdi. Bunun nedeni basitti. Belki Billy Rice'ın göremediği bir statik hareket alarmı bulunabilirdi. Böyle bir sistem odaya giren ek ısıyı ya da hareketi hissedebilirdi. Zil falan çalmaya başlarsa 3 saniyede çıkabilirdi buradan. Evin alarm sistemi kablo geçmiş sokak kapısından ve belki de pencerelerden oluşuyordu anlaşılan. Onun pencerelere dokunmaya zaten niyeti yoktu. Bir de alarm paspasları vardı. Kasanın ya bu odada ya da büyük yatak odasında olacağından emindi. Dış duvarlardan birinde olmak zorundaydı. İç duvarlar yeterince kalın değildi. Saat 11 olmadan onu da buldu. Tam karşısındaydı işte. 2 pencere arasındaki duvarda yaldız çerçeveli bir ayna asılıydı. Diğer resimler gibi duvardan birkaç milim uzakta sallanır durumda asılmamıştı. Çevresinde böyle bir durumun yaratacağı gölge de yoktu. Duvara sımsıkı, sanki menteşeyle tutturulmuş gibi yapışıktı ayna. Rawlings yine halının ucunu kaldırdı, duvar dibi boyunca yürüyüp iplik gibi incecik telleri izledi. Bu teller çevredeki sistemi alarm paspaslarına bağlıyordu. Paspas odanın ortalarında bir yerdeydi besbelli. Aynanın önüne vardığı zaman o noktanın tam altında bir alarm paspası bulunduğunu gördü. Önce onu kaldırmayı düşündü ama sonra küçük sehpalardan birini eline alıp getirdi, tam paspasın bulunduğu yerin üzerine koydu. Ayaklar paspasa basmıyordu. Artık biliyordu duvarlara yakın durduğu ya da bir eşyanın üzerine bastığı sürece korku yoktu. Hiçbir eşya alarm paspasının üzerinde duramazdı. Aynanın duvara yakın durabilmesi manyetik güçle sağlanmıştı. O da kabloluydu. Sorun değildi ama 2 mıknatıs arasına bir başka yassı çelik mıknatıs kaydırdı. Kendi soktuğunu duvardaki mıknatısa yakın tutarak aynayı çekti. Duvardaki mıknatıs pek karşı koymadı. Karşısına bir başka mıknatıs olmasından memnundu. Temasın koptuğu yolun herhangi bir işaret vermeye kalkışmadı. Rawlings gülümsedi. Duvar kasası Hammer'ın D modelinin küçük zarif bir örneğiydi. Kapağını 1,5 santim kalınlığında güçlendirilmiş çelikten yapılmış olduğunu biliyordu. Menteşe de düzey doğrultuda bir çelik çubuktu. Üst ve alt pervazlara giriyordu uçları. Kapatma mekanizması 3 sertleştirilmiş çelik somundu. Bunlar kapıdan uzanıyor, çerçeve içine 4 santim kadar giriyorlardı. Kapağın çelik yüzünün gerisinde 5 santim derinliğinde teneke kaplı bir kutu vardı. 3 kilit somunu bunun içine oturmuştu. Düşey bir manivela onların hareketini kontrol ediyordu. Üç çarklı şifreli kilit de şu anda Rawlings'a bakıp durmaktaydı. Rawlings bunların hiçbiriyle uğraşmak niyetinde değildi. Bu işin daha kolay bir yolu vardı. Kapağı menteşe tarafına yakın olan yerden, yani şifrenin düğmesinin bulunduğu taraftan, bir de üst ve alt kısımlarından kesmek. Geriye kapağın %60'ı kalacaktı. Şifreleri ve somunları içeren kısımlar, %40'ı açılmış olacaktı. Bu da ellerini içeriye uzatıp oradan istediğini almasına yeterdi. Tekrar hole döndü. Şampanya şişesini orada bırakmıştı, alıp geldi. Sehpanın üzerine basıp çömelerek sahte şişenin dibine vidasını çevirerek çıkardı. Getirdiği araç gereci içinden boşalttı. Küçük bir kutu içinde pamuklara yatırılmış bir elektrikli detonatör vardı. Ayrıca bir yığın küçük mıknatıs, 5 amperlik bir uzatma kablosu, bir de CLC. Rawlings 1,5 santim kalınlığındaki çelik levhaları kesmenin en kolay yolunun Monroe teorisini uygulamak olduğunu biliyordu. Yaratıcısının adını taşıyordu bu yöntem. Elindeki bu alete Charge Linear Cutting deniyordu piyasada. Kısaca da CLC. V biçiminde uzunca bir madendi. Katıydı ama zorlarsanız eğilebiliyordu. Üzeri plastik patlayıcı maddeyle kaplıydı. İngiltere'de 3 kuruluş yapardı bunu yalnızca. Biri kamu sektöründen, ikisi özel sektörden. CLC satışı son derece sıkı kontrol altındaydı. Ama Rawlings profesyonel olduğundan, özel şirketlerin birinde çalışan ahlakı kuşkulu bir tanıdık edinmişti kendine. Çabucak usta hareketlerle kendine gerekli olan uzunluğu ayarladı. CLC'yi hamburun kapağının dış tarafına yukarıdan aşağıya doğru şifrenin hemen yan hizasında tutturdu. CLC'nin bir ucuna detonatörü bağladı, ucundan 2 bakır tel çıkıyordu. Bunları birbirinden iyice ayırarak sonradan kısa devre yapmamalarını sağladı. Her bir ucu getirdiği uzatma kablosunun uçlarına bağladı. Kablonun öbür ucu normal prizde son bulacaktı. Rawlings uzatma kablosunu yaya yaya gerileyip yatak odasından çıktı. Aradaki duvar onu patlamanın etkisinden koruyacaktı. Mutfağa geçti, cebinden çıkardığı naylon torbaya su doldurdu, getirip kasanın kapağındaki patlayıcının üzerindeki çıkıntıya astı. Albert amcası ona kuş tüyü yastıkları ancak acemiler ve televizyon dizisi kahramanları kullanır diye öğretmişti. Sudan iyi şok emici yoktu dünyada. Saat 12:20 vardı. Üst kattaki partinin gürültüsü giderek artıyordu. Bu kibar apartmanda bile bağırış çağırış sesleri, dans adımlarının gürültüleri duyuluyordu. Rawlings'in koridora çıkmadan önce son yaptığı iş televizyonu açmak oldu. Koridorda bir priz buldu, düğmesinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra uzatma kablosunun fişini oraya taktı. Ondan sonra da beklemeye koyuldu. Gece yarısına 1 dakika kala üst kattaki gürültüler iyice çığırından çıktı, sonra birden sessizlik oldu. İçlerinden biri diğerini susmaya davet etmiş olmalıydı. Bu sessizlikle Rawlings az önce salonda açtığı televizyonun sesini duyabiliyordu. Geleneksel İskoç programı. Aynı balatlar, aynı folk dansları, orada da Londra Parlamento binasının Big Ben saatinin ekranda görünüşü. Saatin dev kadranının hemen gerisinde yine onun boyuna uygun koca bir çan vardı. Big Tom derlerdi ona. Sık sık yanılgılar olur, insanlar onu Big Ben'le karıştırırlardı. Televizyondaki sunucu durmadan konuşuyor, gece yarısına kadar olan saniyeleri doldurmaya çalışıyordu. Bu arada ülkenin her yanındaki insanlar da kadehlerini doldurmakta, hazırlanmaktaydılar. Derken saat çalmaya başladı. O bittiği anda Big Tom Dong diye gök gürültüsünü andırır bir sesle gece yarısından sonraki ilk saniyeyi işaretledi. Bu ses 20 milyon evde birden yankılandı. Fontenoy apartmanının 9. katında da kulakları sağır edici bir ses çıkardı. Arkadan herkes bir ağızdan eski dostluk şarkısına başladılar. Daha 1. dong sesi 8. katta duyulduğu anda Jim Rawlings de prizin düğmesini açık yazılı tarafa çevirdi. Sesin farkını ancak kendisi hissetti. 60 saniye kadar bekledi, sonra araç gereçlerini toplaya toplaya yatak odasına yürüdü. Patlamanın yarattığı dumanlar dağılmaya başlamıştı. Bir galonluk naylon torbadan ve içindeki sudan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Yalnızca yerdeki halıda bazı ıslaklıklar. Kasanın kapağı sanki bir dev oraya balta savurmuş gibi yukarıdan aşağıya yarıktı. Rawlings geri kalan dumanları üfleyerek savuşturdu. Eldivenle elini uzatıp ikiye bölünmüş kapağın küçük kısmını tuttu, çekip açtı. İçerideki teneke kutu patlamanın etkisiyle parçalanmıştı. Ama öbür yandaki somunlar sağlam biçimde yuvalarındaydı. Açılan kısım içeriye bakmasına yetecek kadar genişti. Bir para kutusu ve bir de kadife kese. Keseyi yavaşça çıkardı, ipini bollaştırdı, içindekileri sehpanın üzerine boşalttı. Işıkta pırıl pırıldılar. Sanki içlerinde özel bir ateş yanıyormuş gibi. Glen elmasları. Rawlings getirdiği aletleri toplayıp yine şampanya şişesine doldurdu. Uzatma kablosunu, boş detonatör kutusunu, CLC'den geri kalanını ve tam o sırada önceden hesaplamadığı bir sorunla karşı karşıya olduğunu fark etti. Gerdanlıkla küpeleri pantolon ceplerine koymak kolaydı. Ama taç onun sandığından daha enli ve yüksekti. Çevresine bakınarak ona dikkati çekmeyecek bir ambalaj aradı. İşte birkaç metre ilerideki çalışma masasının üzerinde duruyordu. Evrak çantasının içindekileri orada duran koltuğa boşalttı. Bir sürü cüzdan, kredi kartları, dolma kalemler, adres defterleri, birkaç da dosya. Tıpatıp gelen takımı bu çantaya tam sığdığı gibi şampanya şişesi de yanına sığdı. Partiden çıkarken onun hala elinde bulunması bir garip olabilirdi zaten. Salona son bir kez göz attıktan sonra ışığı söndürdü. Hole adımını atıp kapıyı arkasından kapattı. Daireden çıktığında çap kilidi tekrar kilitledi. 60 saniye sonra da kapıcının önünden geçip apartmanın dışına adımını attı. Bu kez ihtiyar kapıcı başını kaldırıp ona bakmamıştı bile. Harold Philby Ocak ayının ilk günü Moskova'daki evinde masanın başına oturduğunda vakit hemen hemen gece yarısına geliyordu. Bir gece önce Blake'lerin evinde kendini içkiye vurma özgürlüğünü kullanmıştı ama hoşlanmamıştı bundan. Kafası neler yazacağı konusuna takılmıştı çünkü. Sabahtan öğlene kadar zar zor akşamdan kalmalığını atabilmiş, şimdi de Arita ile çocuklar yataklarında olduklarından düşünmek için gerekli sessizliği ve sükuneti ancak bulabilmişti. Odanın karşı tarafından "Huuu!" diye bir ses geldi. Philby ayağa kalktı, köşeye doğru yürüyüp kafesteki güvercine baktı. Ev hayvanlarını her zaman sevmişti. Beyrut'ta da hayvan beslemişti, burada da, bu apartmanda da. Kanaryalar, papağanlar gelmiş geçmişti. Güvercin kafesinin tabanı boyunca yürüdü. Sakat bacağı yürümesini oldukça zorlaştırıyordu. Yanına ince bir değnek konup sarılmıştı. Philby kafesin dışından ona "Tamam artık arkadaş" dedi yavaşça. "Yakında onu çıkaracağız, yine eskisi gibi uçabileceksin." Yeniden masaya döndü. Çok iyi olması şart dedi kendi kendine, belki 100. kez. Genel sekreter karşı gelinecek adam olmadığı gibi kandırılması da zor biriydi. 1983'te o Kore jetini kovalayıp düşürme işini yüzlerine gözlerine bulaştıran yüksek rütbeli hava kuvvetleri subayları, genel sekreterin özel emirleriyle bugün Kamçatka'nın buzu altındaki mezarlarında yatmaktaydılar. Belki şimdi sağlığı bozuktu, zaman zaman tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamak zorunda da kalıyordu. Ama hala SSCB'nin tartışmasız başıydı, sözü kanundu, beyni jilet gibi keskindi, solgun gözlerinden de hiçbir şey kaçmazdı. Philby kalemini kağıdını önüne çekti, cevabının ilk taslağını hazırlamaya koyuldu. Moskova'da gece yarısından 4 saat sonra Londra'daki saatin kolları aşağı yukarı yine aynı zamanı, gece yarısına yakın zamanı göstermekteydi. Fontenoy apartmanının 8. katında oturan bey Londra'ya yalnız dönmüştü. Uzun boylu, kır saçlı, seçkin görünüşlü bir adamdı. Yaşı 50'yi geçmişti. Arabasını dosdoğru binanın altındaki garaja sürdü. Kapıyı plastik kartıyla açtı. Bavulunu eline alıp asansöre bindi ve 8. kata çıktı. Canı çok sıkkındı. 6 saattir araba kullanıyordu. Karısıyla giriştiği korkunç kavga sonucu kayınbiraderinin evinden 3 gün erken ayrılmıştı. Bu kadın at gibi görünüşü bir yana kır yaşamına da bayılıyordu. Oysa kendisi nefret ederdi öyle şeylerden. Lady Fiona kış ortasında kayalara doğru yürüyüşlere çıkıyor, kardeşi 10. Dük'le kocasını baş başa evde bırakıyordu. Bu durumun en kötü yanı da erkekliği de pek övünen kocanın kayınbiraderin eşcinsel olduğundan hemen hemen emin olmasıydı. Yılbaşı yemeği korkunç geçmişti ona göre. Çevresini karısının arkadaşları sarmıştı hep. Durmadan avcılıktan, balıkçılıktan söz edip durmuşlardı. Bir de Dük'ün çıngırtılı tiz kahkahaları ve yanındaki yakışıklı arkadaşlarının neşesi. Fazla yakışıklıydı bu arkadaşlar. Ertesi sabah karısına bu konuda ağzını açacak olduğunda kadın büyük bir öfkeye kapılmıştı. Sonunda kocanın çaydan sonra kendi başına Londra'ya dönmesinde karar kılmışlardı. Kadın orada istediği kadar kalacaktı. Belki de bir ay. Dairesinin holine ayak basınca bir an durakladı. Alarm sisteminin şu sıra 30 saniye süreyle kısa bip bip sesleri çıkarıyor olması gerekirdi. Ziller çalmaya başlamadan önce. Bu arada kendisi de sistemin kontrol kutusuna ulaşıp düğmeyi kapatabiliyordu her zaman. Lanet olası şey bozuldu herhalde dedi içinden. Manto dolabına uzandı, tüm sistemi kendi özel anahtarıyla kapattı, sonra salona girip ışığı yaktı. Valizi arkasında holdeydi, kapının eşiğinde öylece durup gördüğü manzaraya dehşet içinde baktı. Islaklıklar sıcağın etkisiyle kuruyup yok olmuştu, televizyon da kapatılmıştı. Onun gözünü alan tam karşısına gelen yanık duvar ve kasanın yarılmış kapağıydı. Birkaç adımda odayı geçip kasanın içine baktı. Kuşku yok, elmaslar gitmişti. Tekrar çevresine bakındı, kendi özel eşyalarının şöminenin yanındaki koltuğun üzerine yığılmış durmakta olduklarını gördü. Halılarda duvar diplerinde eskisi gibi düzgün durmuyordu, kaldırılmıştı uçları. Şöminenin yanındaki öbür koltuğa attı kendini, yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Ah ulu tanrım diye soludu. Bu felaket karşısında öylesine şaşalamıştı ki koltuktan 10 dakika boyunca kalkamadı. Ağır ağır soluyor, çevredeki keşmekeşe bakıp duruyordu. Sonunda ayağa kalkıp telefona yürüdü. Titreyen parmaklarıyla bir numara çevirdi. Karşı tarafta telefon çaldı, çaldı ama cevap veren olmadı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 32.